Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının bu programımızda değerli dinleyicilerimiz 61 ve 62. bölümlerini birlikte çalışacağız. Yeşaya 61. bölümün konusu özel vurgu ikinci gelişinde olmak üzere Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri. Rab ise halka yönelik hizmetine bu bölümden aktarma yaparak başladığı için bu bölüm değerli dinleyicilerimiz özellikle ilgi çekicidir. Bu bölüm dünyasal yararların merkezi İsrail olarak milenyumun tam bereketleriyle devam eder. Son parça bizlere milenyumun tam yararlarını yansıtır. Burada yani Yeşaya 61. bölümde ilk 3 ayette kutsal kitabın en dikkat çekici ayetlerinden birini görüyoruz. Ve bu kutsal kitabı doğru bir şekilde yorumlamamıza yardımcı oluyor. İlk 3 ayette şöyle okuyoruz. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, burada bizlere kutsal kitaba uygun bir yorum verilmektedir. Eğer İncil'i, Tanrı sözünü bilmeden bunu okursaydım, kimden söz ettiğini bilemezdim. Rab, Yahve'nin, Tanrı'nın ruhu üzerimdedir diyen kimdir? Eğer Rab İsa ise, birinci gelişinden mi yoksa ikinci gelişinden mi söz etmektedir? Şimdi İncil'de Tanrı'nın açıklamasını görüyoruz. Rab İsa Mesih büyüdüğü yer olan Nasıra'daki sinagoga gittiğinde bu bölümü okumuştu. Rab İsa büyüdüğü yer olan Nasıra'daki tapınağa gittiğinde bu bölümü okumuştu. İsa büyümüş olduğu yer olan Nasıra'ya geldiğinde her zaman yaptığı gibi sept günü Havra'ya gitti. Kutsal yazılardan okumak üzere ayağa kalkınca ona Yeşaya peygamberin kitabı verildi. İsa kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu benim üzerimdedir. Çünkü o beni müjdeyi yoksullara iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Luka 4, 16-19. Ayetler arasında. Dostum, şimdi eğer Yeşaya 61:1-3 ayetlerine yeniden bakarsanız, daha cümlesini bitirmemiş olduğunu görürsünüz. İsa okumaya neden devam etmedi? Tam burada okumasını bitirdi. Cümlenin devamı Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek diyor. Neden bunu okumadı, vaaz etmediyse? Şuna dikkat edin. Kitabı kapattı. Bu kesin bir davranıştı. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Tapınaktakilerin hepsi gözlerini İsa'ya dikmiş bakıyorlardı. İsa söz alıp onlara dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir dedi. Luka 4, 20 ve 21. ayetler. Yeşaya'nın şimdiye kadar olan peygamberliği Mesih'in birinci gelişiyle gerçekleşmişti. Yeşaya Mesih'in birinci ve ikinci gelişi arasında bir ayrım yapmamıştı ama Rab İsa Mesih ayrımı yapmıştı. Yeşaya'nın peygamberliğinde küçük bir ve Mesih'in birinci ve ikinci gelişlerini birbirinden ayırır. Bu küçük ve'nin 2000 yıl uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberler Mesih'in birinci ve ikinci gelişinden söz etmişlerdi. Bu iki büyük olayı görmüşlerdi ama aralarında yatan zamanın ne kadar olduğunu bilmiyorlardı. Haberci Petrus bunu onaylar. İncil'den 1. Petrus 1, 10 ve 11. ayetlerde şöyle okuyoruz. Sizlere sağlanan kayraya ilişkin bildiride bulunan peygamberler kurtuluş konusunda araştırıp soruşturdular. Mesih'in çekeceği işkenceler ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. Kendilerinde bulunan ve önceden tanıklık eden Mesih'in ruhunun kimi ve hangi çağı belirttiğini soruşturdular. Petrus, peygamberlerin Mesih'in çektiği acılardan ve Mesih'in yüceliğinden söz ettiğini söyler. Bunu Yeşaya'nın hem ilk ve hem de ikinci kısımlarında görüyoruz. Peygamberler geleceğe, ileriye bakarlarken çektikleri sıkıntıya örnek vermeye çalışacağım. Şimdi bulunduğum bir yörede dağ eteklerinden birkaç kilometre uzaklıkta bir dağ vardır. Dağın üzerinde gözlem evi ve birkaç radyo istasyonunun antenleri bulunmaktadır. Bu dağın ardında bir dağ daha görebiliyorum. Bu da başka bir dağdır. İki dağ birbirine çok yakınmış gibi gözüküyor ama o dağların üzerine çıktım ve ikisi arasında en az 30-40 kilometre olduğunu biliyorum. Orada olmadıkça aralarındaki uzaklığı görmek imkansızdır. Baktığımızda sanki iki dağ birbirine bitişiktir. Ama aralarında 30-40 kilometre bir mesafe vardır. Peygamber vadideydi, geleceğe bakıyordu. Mesih'in birinci ve ikinci gelişlerini gördü. Belki Yeşaya'nın biraz kafası karışmıştı. Bir an Rabbin yüreği ezik olanların yaralarını saracağını, hapishanelerin kapılarını açacağını söylüyor. Diğer yandan Tanrımızın öç alacağı günü ilan ediyor. Her ikisi birden nasıl olur da doğru olabilir? Eğer peygamber bizim bugün durduğumuz yerde dursaydı anlardı. Bizler Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki vadideyiz. Dönüp Luka 4:20-21'i gerçekleştirmek ve Yeşaya 53'te gördüğümüz gibi kurtarıcımız olarak çarmıhta ölmek için geldiği birinci gelişine bakabiliriz. O dağın zirvesinin arkasında bir sonraki dağ Mesih'in ikinci gelişi vardır. Ancak o yeniden gelmeden önce kilise yeryüzünden, yani inanlılar topluluğu, Mesih inanlıları yeryüzünden alınacaktır. İsa, Yuhanna 14:3'te gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım demiştir. Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek. Şimdi krallığını kurmak için yeryüzüne İsa Mesih ikinci kez geldiğinde bunu öçle yapacak. Bunu Tanrı'nın gazabının üzüm cenderesini çiğnediği 63. bölümde görüyoruz Yeşaya. Bu güzel bir manzara değildir. Tanrı güzel olacağını söylememişti ama Mesih buradaki yeryüzündeki isyanı bastıracaktır. Bu küçük yeryüzü hala onun kontrolü altındadır. Emerson, her şeyin semerin üzerinde oturduğunu ve insanlara bindiğini söylediğinde hatalıydı. Rab İsa Mesih semerin üzerindedir ve o yönetimdedir. O kraldır ve bir gün bütün isyanları bastırmak için gelecektir. O gün Tanrımızın öç alacağı gün olacaktır. Yas tutanları avutmak. Öç gününü bildirdikten hemen sonra bütün yas tutanları, günahlarından ötürü yas tutanları, yüreklerinde daha iyi bir günün özlemini çekenleri ve ona itaatkar olmayı isteyenleri avutacağını söylüyor. Sadece bütün yas tutanları değil, aynı zamanda Siyon'da bütün yas tutanları avutacaktır. Yeşaya 61. 3. ayette Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı diyor. Çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni görevlendirdi. Öyle ki onlara Rabbin görkemini yansıtmak için Rabbin diktiği doğruluk ağaçları denecek. Yeşaya'nın coğrafyayı iyi bildiğine inanıyorum ve Siyon dediğinde herhangi bir ülkedeki kentten değil, Siyon'dan söz ettiğine inanıyorum. Yeşaya, Yeruşalim'deki en yüksek yer olan Siyon'u iyi biliyordu. Şimdi kesinlikle Yahudilerden söz ederek şöyledir. Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi ya da görevlendirdi. 63. bölümde çok daha fazla açılacak olan öç alma gününün ötesinde milenyumda barış ve bolluk olduğunu görebilirsiniz. Yeşaya çelenk ve küller sözleriyle oynamaktadır. Çelenk ve küller. Bu Tanrı'nın yargı yerine sevinç, iç çekme yerine şarkılar vereceği anlamına gelir. İç çekmeler ve yargıdan sonra sevinç ve şarkı söylemeler olacaktır. O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecekler, çoktan viraneye dönmüş kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri yeniden kuracaklar. Yeşaya 61 ayet 4. İsrail diyarına daha ona adensel güzelliğini geri verecek olan bir yüz gezdirme ameliyatı yapılacaktır. Günümüzde İsrail'de olup bitenler harikadır. Büyük İbrani bilgini Doktor Albrecht, 2500 yıldır ülkeleri dışında olan bir halk yeniden ülkelerinde olduğu için artık peygamberliğe inanmaktadır. Bu durum onun bir inanlı olmasını sağlamıştır. Ancak bunun bu peygamberliğin gerçekleşmesi olduğunu söylemek konusunda çok dikkatli olalım. Bu ayetin sözünü ettiği yüz gezdirme milenyumun başında gerçekleşecektir. Yani İsa Mesih yeniden gelip bin yıllık egemenliğini kurduğunda ve bizler şu anda milenyumun başında değiliz. Beşinci ayette şöyle diyor: yabancılar sürülerinizi güdecek, ırgatlarınız ve bağcılarınız olacak. Bu bolluğun gerçek bir resmidir. Altıncı ayet: sizlerse ey Rabbin kahinleri, Tanrımızın görevlileri diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, zenginlikleriyle övüneceksiniz. Şimdi insanlar size Rabbin kahinleri diyecek. İsrail milenyumda bir inanlılar kahinliği olacak. Ulusun tamamının kahinler olması Tanrı'nın ilk olarak planlamış olduğu şeydi. Tanrı çıkış 19:6'da İsrail'e siz benim için bir rahipler krallığı, kutsal bir ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksiniz demişti. Ama günahlarından ötürü buna hiçbir zaman erişmemişlerdi İsrailliler. Erişemediler. Ama Rab İsa Mesih gelip yeryüzünden imanlıları aldıktan sonra ve yeryüzünde bin yıllık barış dönemini kurduktan sonra buna erişeceklerdir. Yedinci ayette halkım utanç yerine iki kat onur bulacak. Aşağılanmak yerine paylarıyla sevinecekler. Böylece ülkelerinde iki kat mülk edinecekler. Mutlulukları sonsuz olacak. Yani İsrail'in payı sonsuz sevinç olacaktır. Sevinç doluluğu olacaktır. O gün harikulade bir gün olacaktır. Çünkü ben Rab adaleti severim. Nefret ederim soygun ve haksızlıktan. Sözümde durup hak ettiklerini verecek. Onlarla sonsuz bir antlaşma yapacağım. 8. ayet. O zaman yaşamları dinsel ayinlerini süsleyecektir. İsrail'in bütün dinsel ayinleri yerine getirdiği ama kalbi bunlarda olmadığından Tanrı'nın onu suçladığını birkaç yerde gördük. Yani dinseldirler, dinsel ayinler yapıyorlar ama yürekleri Rab'den uzaktır. Gelecekteki o günde bu durum değişecektir. 9. ayet. Soylarından gelenler uluslar arasında, torunları halklar arasında tanınacak. Onları gören herkes Rabbin kutsadığı soy olduklarını anlayacak. Tanrı için gerçek tanıklar olduklarından Yahudi aleyhtarlığı sona erecek ve Yahudi lehteliği başlayacak. Günümüzde ne İsrail ne de kilise Tanrı'nın tasarlamış olduğunu gerçekleştirmemektedir. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun Tanrı'nın programını izlediğine ve durumun Tanrı'nın olacağını söylediği şekilde gerçekleştiğine inandığım halde bu böyle olmamaktadır. Tanrı bizleri Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenlere karşı uyarmıştır. Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrımla yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana zafer giysisini, doğruluk kaftanını giydirdi. Yeşaya 61 ayet 10. Rab'de büyük sevinç bulacağım, Tanrım'la yüreğim coşacak. Bence o zaman çok eğleneceğiz. Gerçek anlamda mutlu olacağız. Günümüzde daha çok Hristiyan'ın kiliseye gitmekten zevk almasını isterdim. Bunun daha çok tadını çıkarmalarını isterdim. Kutsal kitap etüdünün yani çalışmasının hepimiz için heyecan verici bir deneyim olmasını isterdim. öyle olması gerekir. Tanrı böyle olmasını tasarlamıştır dostum. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana zafer giysisini, doğruluk kaftanını giydirdi. Burada Mesih konuşmaya devam ediyor ve bunu yaparken ona ait olan herkes övgü şarkısına katılabilir. Rab'de büyük sevinç duyacaklar. Günümüzdeki sorun birçok Hristiyanın Rab'de sevinememesidir. Çünkü onunla paydaşlıktan uzaktır. Evet, onunla paydaşlıktan uzaklar. Bu yüzden sevinçleri yok. Yaşamlarında günah var. Ve Tanrı'nın isteğinin dışındalar ve kendi istekleri doğrultusunda yaşıyorlar. Toprak kendi filizlerini nasıl çıkarır? Bahçe kendine ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, Rab Tanrı da doğrulukla övgüleri bütün ulusların önünde öylece yetiştirecek. Yeşaya 61 ayet 11. Sadece maddesel yararlar ve fiziksel düzelmeler olmakla kalmayacak, o günde dostum gerçek bereketler ruhsal olacaktır. Şimdi 62. bölüme bakalım. Bu bölümün konusu eski konumu kendine iade edilmiş İsrail'in milenyum sevinçleri hakkında daha çok ayrıntılar. Bu beklenilen sevinçler konusunda Mesih'in özlemi bu bölümde bizim önümüzdedir. Ve imanlıların yüreklerinde de bu sevinçler için bir özlem olmalıdır dostum. Günümüzde inanlılar arasında sorunlarımızdan kurtulabilmemiz için Mesih'in gelişini bekleme tehlikesi vardır. Bunu bir kaçış mekanizması olarak kullanırız. İnsanlar gerçek zorluklara girerler ve sonra Rabbin gelip kendilerini bundan çıkartmasını isterler. Ben ilahiyat fakültesine giderken öğrenci arkadaşlarımdan biri Kanadalıydı. Harika biriydi ama fazla bir mizah anlayışı yoktu. Ve ben dahil diğer öğrenciler onunla dalga geçmeyi severdik. Bazı geceler yemekten sonra dışarı çıkıp gökyüzüne bakar ve "Ah Rab, bir gelse" derdi. Bunu ertesi gün İbranice dersi olan geceler söylerdi. İbranice zor bir dersti ve Rabbin gelmesini istediğini söylediğinde aslında söylediği İbranice çalışmayı istemediğiydi. Ancak mezuniyette bir gün diplomasını aldı ve ertesi günde Alman güzel bir kızla evlendi. Mezuniyetten bir gece önce dışarı çıkıp gökyüzüne bakarak "Umarım Rab birkaç gün daha gelmez" dedi. Evet değerli dostum, çoğumuz da böyleyiz. İşler kötü giderken Rabbin hemen gelmesini isteriz. Çünkü zor durumdayız ve bundan kurtulmayı isteriz. Doğruluğu parlak ışık gibi, kurtuluşu yanar meşale gibi ortaya çıkıncaya dek Siyon uğruna susmayacağım. Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım diyor Yeşaya 62:1'de. Günümüzde Yeruşalim'in huzurunun olmamasının nedeni Mesih'inin orada olmamasıdır. Tanrı'nın sağında oturmakta, o şehri doğruluk için yönetmenin özlemini çekmektedir. Dilerseniz şehre kutsal kent diyebilirsiniz ama şu anki durumuyla kutsallıktan çok uzaktır Yeruşalim. Ancak dostum bir gün kutsal olacaktır ve orduların Rabbinin gayreti bunu gerçekleştirecektir. İnsanlar krallığı oluşturamazlar ve Birleşmiş Milletler de bunu yapamaz. Bu artık belli bir şeydir. Bu dünyaya ondan başka, yani Mesih İsa'dan başka kimse huzur getiremez, barış getiremez. Sadece orduların Rabbinin gayreti bunu gerçekleştirecektir. Peygamber Yeşaya'nın kalbi yeryüzünde Tanrı yolunda yürüyen herkesinki gibi bu özleme katılır. Bütün yaratılış ve bütün inanlılar geleceği düşündükçe içinde bulundukları durumda inlemektedirler. İnanlı yolcu, bu dünyasal yolculuktan yoruldunuz mu? Ve babanın evinin paydaşlığını mı özlüyorsunuz, arzuluyorsunuz? Bu her inanlının üzerinde düşünmesi gereken sorudur. İkinci ayet, uluslar senin doğruluğunu, bütün krallar senin görkemini görecekler. Rabbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla çağrılacaksın. Yeni bir yürek, yeni bir durum, yeni bir yeryüzü ve yeni bir doğruluğa yeni bir at gerekir. Yani Ali'nin neye benzeyeceğini bilmiyorum ama eski Ali'nin gitmiş olduğuna sevineceğim. Bizler yeni olacağız ve yeni Yeruşalim'de olacağız. Burada bizlere gelecek hakkında harika bir resim verilmiştir. Kurtarılış sadece inanlılar topluluğuna değil, İsrail ulusunu ve bu yeryüzünü de içermektedir. Şimdi hepimiz o büyük kurtuluş gününü bekleyerek inliyor ve sıkıntı çekiyoruz. Rabbin elinde güzellik tacı, Tanrı'nın elinde krallık sarığı olacaksın diyor Yeşaya 62 ayet 3'te. İsrail'in de yeni bir konumu olacak. Artık sana terk edilmiş topraklarına viran denmeyecek. Bunun yerine sana ondan hoşlanıyorum topraklarına da evli denecek. Çünkü Rab senden hoşlanıyor, toprakların da adeta evli olacak. 4. ayet. İsrail terk edilmişti. Mesih'in çarmıha gerilmesinden beri bu İsrail'in resmi ve ismidir dostum. Günümüzde o diyara baktığımızda aklınıza gelen sözcük terk edilmiş, kederli, yalnızdır. Sürekli bir kargaşa içerisindedir. Bu diyarın şu anki tanımıdır ama gelecek olan krallıkta İsrail'e zevk ve sevinç veren anlamına gelen hep Ziba denilecektir. Çok güzel bir yer olacak. Doğrusunu isterseniz İsrail'i bugünkü haliyle sevmediğimi söylemiştim. Ama gelecekteki o günde çok hoş bir yer olacaktır. Ve topraklarını da evli denecek. Yani kral onu korumak için oradadır ve onun varlığı sevinç demektir. Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse Tanrın da seninle öyle sevinecek. Yeşaya 62 ayet 5. Tanrı bir güveyin geliniyle sevindiği gibi bu halkla sevinecek. 6 ve 7. ayetler. Ey Yeruşalim! Surlarına bekçiler diktim, gece gündüz susmayacaklar. Ey Rabbi hatırlatanlar! Yeruşalim'i pekiştirinceye, onu yeryüzünün övüncü kılıncaya dek durup dinlenmeden Rabbe yakarın, ona rahat vermeyin. Bu özlem bulaşıcıdır. Susuyan can bir şey içmenin özlemini çeker. Doğru düşünen her insan Yeruşalim'in esenliği için dua edecek ve orada esenlik olacak günün özlemini çekecektir. Tanrı yönetme hakkı kendisine ait olan kişi gelene kadar dönüp devireceğini söyler. Şimdi gelecekteki o günün bildirisine geçelim. 11. ayet. Rab çağrısını dünyanın dört bir bucağına duyurdu. Siyon kızına işte kurtuluşun geliyor deyin. Ücreti kendisiyle beraber ödülü önündedir. Bu bildiri değerli dostum. Bu ayetin belirttiği gibi içinde bulunduğumuz zamana uygundur. İsrail'in kurtuluşu Tanrı'nın kurtuluş için olan planının tamamının bir parçasıdır. Müjdeyi her İsrailliye sunmalıyız. Yani İncil'i, Rabbin sevinç getiren haberini. Mesih bugün onların kurtarıcısıdır ve Mesih'in ikinci gelişi, Mesih'in yeryüzünde krallığını bu insanlar için kurmak için ikinci kez geliş anlamına da gelir. Onlara kutsal halk, Rabbin kurtardıkları denecek. Ve sen Yeruşalim, terk edilmemiş aranan kent diye anılacaksın. Yeşaya 62 ayet 12. Bugün İsrail'e kutsal bir halk denemez. Değiller. Bugün kurtarılmış değildirler. Yeruşalim şu anda terk edilmiş bir şehirdir ama durumun değişeceği gün gelecektir dostum. Tanrı'nın kurtuluşunun deneyimi İsrail ulusunda ve fiziksel yeryüzünde bir değişim oluşturacaktır. Halka kutsal halk denilecek ve diyar çok istenilecektir. Günümüzde bunun tam tersi geçerlidir değil mi? Çok görkemli bir geleceğimiz vardır dostum.